Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 38.
Öyle mi deme sırası Asya'ya geçti. Demek kızımla aynı gün doğmuşsunuz. İkizler Burcu, diye ekledi şair kafasını teatral bir neşeyle sallayarak. Balık, diye düzeltti Asya. Şairin yüzünden bir kuşku bulutu geçti. Yoksa bugün doğmamış mıydı ortanca çocuğu? Gene de belli etmedi şüphesini ve kadeh kaldırdı. Hepsi bu. Kimse Asya'ya sarılmaya, onun yapışkan sevgi öpücüklerine boğmaya kalkışmadı. Masaya pasta getirmeye kalkmadı. Şair onun için bir şiir okudu. Karikatürist onun şerefine 3 bardak bira içti. Ve karikatüristin hayatla kavgalı karısı bir peçeteye onun karikatürünü çizdi. Delici zeki gözlerinin altında sivri bir burnu olan, koca memeli, kabarık saçlı, asık suratlı genç bir kadın. Ardından Asya'ya devasa bir kremalı kahve ısmarladılar. Ve bir de günün sonunda ona hesap ödetmediler. Bu kadar basit, bu kadar tantanasız algılandı yaş günü meselesi. Ciddiye almadıklarından değil, aksine öyle ciddiye almışlardı ki mevzuyu, fanilik ve öte dünya üzerine bir sohbete daldılar çok geçmeden. Gruptakilerin çoğu ölümden sonra hayat olduğuna ve bunun dünyadakinden çok daha beter olacağına kanıydı. Biz iyisi mi, burada kalan zamanımızın tadını çıkaralım şeklindeydi genel kanaat. Zaman, diye iç geçirdi biri ama gerisi gelmedi. Genel itibariyle masadakiler için kof bir kelimeden ibaretti zaman. Dindarların zaman anlayışından bir haberdiler. Ne İslam ne de başka bir dinle ilgilendiklerinden. Bergsoncu zaman fazla ürkütücüydü. Tanpınarcı zaman ciddi ciddi öz eleştiri beklediğinden ağır geliyordu. Kapitalist zaman anlayışı ise umurlarında bile değildi. Varsa yoksa mekandı. Varsa yoksa burası. Sanki dışarıda bir bekleyenleri yoktu. Sanki dışarısı diye bir yer hiç yoktu. Kelimeler usul usul dağıldı ağızlarında. İyiden iyiye bir kayıtsızlık çöktü üzerlerine. Bazıları düşünceye daldı, bazıları konuşmayı bırakıp duvardaki muhtelif resimlerden birine kaçtı. Uzun müddet bu hissiz hali korudular. Akşam perde perde böyle çöktü kafe kunderaya. Akşam 9'da 4 dörtlük bir yemeğin ardından ışıklar söndürülünce, şarkılar, alkışlar arasında 3 katlı, limon kremalı, aşırı ekşi, üzeri karamelli, aşırı şekerli pastasının mumlarını üfledi Asya Kazancı. Mumlardan ancak 1/3'ünü söndürmeyi başarabildi. Geri kalanlar 4 bir yandan üfleyen teyzeleri, ninesi ve cici anne tarafından el birliğiyle söndürüldü. Bale dersi nasıldı bugün diye sordu Feride teyze ışıkları açarken. İyiydi dedi gülümseyerek. Hocanın mecbur tuttuğu esneme hareketleri yüzünden sırtım ağrıyor. Biraz ama şikayetim yok. Bir sürü yeni hareket öğrendim. Öyle mi diye sordu şüpheci bir ses Zeliha teyzeydi. Ne mesela? Asya annesine çevirdi yüzünü ve renk vermedi. Bakalım diye ekledi pastadan ilk lokmasını alırken. Petit jet öğrendim. Küçük bir sıçrayış. Piroid ve glace de var. Ay ne güzel valla. Bir taşla 2 kuş vuruyoruz diye atıldı Feride teyze. Bir tek bale dersinin parasını veriyoruz ama kız Fransızca da öğreniyor. Pek ekonomik. Zeliha teyze dışında herkes başını salladı. O ise zümrüt yeşili gözlerinin uçurumunda şüpheci bir parıltıyla yüzünü kızının yüzüne yaklaştırdı ve neredeyse duyulmaz bir sesle ''Göstersene bize şu öğrendiğin hareketleri'' dedi. ''Deli misin?'' dedi Asya geri çekilerek. ''Oturma odasının ortasında ne gösterecekmişim? Burada yapamam bunları. Stüdyoda hoca ile birlikte çalışmam lazım. Önce ısınıp esniyoruz ve yoğunlaşıyoruz. Hem mutlaka müzik oluyor. Glase de kaymak demek biliyor muydunuz? Halının üstüne nasıl kayabilirim?'' İnsan öyle damdan düşer gibi bale yapamaz. Zeliha teyze kuzguni saçlarını parmaklarıyla düzeltirken zehirli bir gülüşle aralandı dudakları. Kızıyla kavga etmektense pastasını yemeyi tercih ediyormuş havasıyla başka bir şey söylemez. Ama gülüşü Asya'yı çileden çıkartmaya yetmişti. Tabağını itti, sandalyesini geri çekip ayağa kalktı. Böylelikle akşam 9:00'de bir zamanların müreffeh ve debdebeli, şimdinin ise çoktan miyadını doldurmuş harap konağında tümü kadınlardan oluşan seyirciler önünde Asya Kazancı yüzünde romantik bir ifadeyle kolları açılmış, elleri orta parmakları baş parmaklarına değecek şekilde yumuşakça kıvrılmış bir halde bale yapmaya başladı halının üzerinde. 6. Bölüm Antep Fıstığı Armanus Çakmakçıyan, A Clean Well-Lighted Place for Books'taki Cenabas Kasiyer'in seçtiği 12 romanın tek tek işlemden geçirip çantaya yerleştirmesini seyretti. Nihayet kredi kartı onayını aldığında satış fişinin altındaki miktara bakmamaya çalışarak kağıdı imzaladı. bir kez daha biriktirdiği bütün parayı kitaplara yatırmıştı. Tam bir kitap kurduydu Armanuş. Pek matah bir özellik değildi bu. Zira oğlanların gözünde kıymeti harbiyesi yoktu. Bu yüzden de zengin bir koca bulmasını hayal eden annesinin keyfini kaçırıyordu. Daha bu sabah telefonda bu gece dışarı çıktığında romanlar üzerine tek kelime bile etmeyeceğine dair söz verdirmişti annesi ona. Kendisini bekleyen randevuyu düşündüğünde midesinde bir endişe dalgasının kabardığını hissetti Armanuş. Yaklaşık bir senedir kimselerle çıkmıyordu. Yemin etmişti sözde randevularla vakit kaybedeceğine, bu işi kökünden kesip hiç kimseyle çıkmamaya, oturup evde kitaplarını okumaya. Ne var ki nasıl olduysa bu akşam Armanuş Çakmakçı'nın erkeklerle şansını bir kez daha deneyecek, aşka bir şans daha verecekti. Karşı cinse tekerrür eden başarısızlıkların ardındaki esas sebep kitaplara duyduğu tutku ve çıktığı erkeklerden daha bilgili olmasıydı belki. Ama durumu daha da vahim hale getiren iki ilave etken vardı. Birincisi Armanuş güzel bir kızdı. Fazla güzel. Orantılı vücudu, ince atlı yüzü, koyu sarı dalgalı saçları, iri gri mavi gözleri ve başkalarında bir kusur gibi görünebilecek ama ona kendine güvenli bir hava veren hafif kemerli burnuyla fiziksel cazibesi zekasıyla da birleştiğinde delikanlıları ürkütüyordu. Çirkin kadınları tercih ettiklerinden ya da zekayı takdir etmediklerinden değil, onu tam olarak nereye yerleştireceklerini bilmediklerinden. Kategorileri bulandırıyordu. Yaşıtı erkeklerin üç kategorisi vardı. Okşanlar, danışmanlar ve nişanlar. Okşanlar yatmak için ölüp bittikleri kızlardı. Öncelikle vücuduyla var olanlar. Danışmanlar ise akıl danıştıkları kızlar, yani dostları. Öncelikle zekalarıyla var olanlar. Nişanlar ise günün birinde evlenmeyi düşündükleri kızlardı. Öncelikle iyi huylarıyla var olanlar. Armanuş'un derdi bu üç kategoriden hepsine uyacak kadar mükemmel olması ve bu sebepten hiçbir kategoriye uymayıp açıkta kalmasıydı. Armanuş Çakmakçı'nın erkekler konusunda yaşadığı fiyaskonun ardındaki ikinci etken daha karmaşıktı. Akrabaları. San Francisco'daki Çakmakçı'nın ailesi ve Arizona'daki annesi. Armanuş için doğru erkeğin kim olduğuna dair birbirine taban tabana zıt görüşlere sahipti. Çocukluğundan beri neredeyse 5 ayını San Francisco'da yaz tatilleri, bahar tatili ve hafta sonu ziyaretleri, geri kalan 7 ayını da Arizona'da geçirdiğinden her iki tarafında kendisinden neler beklediğini ve bu beklentilerin ne kadar uzlaşmaz olduğunu birinci elden öğrenme fırsatı bulmuştu. Neresinden bakılırsa bakılsın birbirinin tümüyle zıttıydı bu beklentiler. Bir tarafı memnun eden adım, öteki tarafı mutlaka rahatsız ederdi. Annesi Rose, Orta Batı'da doğmuş, beyaz, protestan bir Amerikalıydı ve bu tanıma uyan insanlarla çıkmasını istiyordu. San Francisco'daki baba tarafı ise diasporada kalabalık, Katolik bir Ermeni sülaleydi ve onlar da kendilerine benzeyenlerle çıkmasını bekliyorlardı. Bu durumda kimsenin canını sıkmamak için San Francisco'dayken Ermeni çocuklarla, Arizona'dayken de Ermenilikle uzaktan yakından alakası olmayanlarla çıkmayı denemişti Armanuş. Ama kaderin bir cilvesi, San Francisco'da bulunduğunda ilgisini çekenler hep Ermeni olmayanlardı. Öte yandan Arizona'da tutulduğu üç delikanlının üçü de Ermeni Amerikalılar çıkmıştı. Annesinin sükutu hayale uğratma pahasına. Aldığı kitaplarla beraber endişelerini de sırtlanarak çıktı kitapçıdan. Opera meydanını geçerken rüzgar ıslık çalıyor, kulaklarına tekinsiz ezgiler mırıldanıyordu. Opera kafede oturan genç bir çift ilişti gözüne. Ya önlerindeki tıka basa dolu sandviçlerde umduklarını bulamamışlardı ya da kavga etmişlerdi. Tanrı'ya şükür bekarım ve yalnızım diye düşündü Armanuş şakayla karışık. Türk sokağına saptı. Seneler önce New York'ta Ermeni Amerikalı bir kıza şehri gezdirmişti bir keresinde. Bu sokağa geldiklerinde kızın yüzü buruşmuştu. Türk sokağı, nereye gitsen karşına çıkıyor Türkler. Armanuş kızın bu tepkisine ne kadar şaşırdığını hatırlıyordu. Sokağa bu ismin verilmesinin sebebinin vaktiyle belediye başkanı olarak hizmet vermiş ve şehrin tarihinde önem taşıyan Frank Turk'un anısına hürmet olduğunu anlatmaya çalıştı. Öyle ya da böyle diye kesmişti Nutkun'u arkadaşı. Şehir tarihiyle pek ilgilenmemişti. Nereye gitsen karşına çıkmıyor mu Türkler? Armanuş sesini çıkarmamıştı. Nasıl diyebilirdi ki? Evet, Türkler her yerdeler. Hatta içlerinden biri annemle evli. Nasıl söylersin bunu? Ermeni arkadaşlarının yanında üvey babasından bahsetmezdi Armanuş. Hoş, Ermeni olmayan arkadaşlarına güvenmezdi ya. Hatta Ermeni Türk sorunu hakkında gıdım bilgisi ya da ilgisi olmayanlarla bile anlatmazdı bir şey. sırların grip virüsünden daha hızlı yayıldığını bildiğinden sırlarını da sessizliğinde korurdu. Ne zaman Mustafa'dan söz etmesi gerekse ismiyle değil tanımıyla hitap ederdi ona. Üvey baba. Yoksa bir Ermeni'ye Mustafa ismini söylese tüyleri diken diken olurdu anında. Lise bittiğinde sırlarını saklamak kolaylaşmıştı. Aymanuş için zira üniversite kampüslerinde ilgi duyulan en son mevzu ebeveynlerdi. Eğer olağan dışı bir ailevi durumun olduğunu anlatmazsan herkes sana normal muamelesi yapar. Aymanuş insanların normalliği varsaymaya ne kadar yatkın olduklarını keşfetmişti küçük yaşlarda. Annesi odar olduğuna göre Rose'un başka bir odayla evlenmesinden daha normal ne olabilirdi? Arkadaşları Aymanuş'un üvey babasının da orta batılı, beyaz, protestan bir Amerikalı olduğunu düşünüyorlardı. Türk sokağındaki dükkanların önünden hızlı hızlı yürüdü. Gay dostu bir pansiyon, Lübnanlıların işlettiği ve baharatlı ezmeler satan bakkal ve sadece Tayland ürünleri satan marketin yanından geçip çeşit çeşit insanla yan yana yürüdükten sonra Russian Hill'e giden tramvaya bindi. Alnını tozlu cama dayayıp ufuktan kalkan sesi seyrederken Borges'un labirentlerini düşündü. Bu şehirde olmayı, şehrin vücudunda nabız gibi atan şevki seviyordu. Küçüklüğünden beri severdi buraya gelmeyi. Babası ve Şuşan ninesiyle kalmayı. Annesinin aksine babası bir daha evlenmemişti. Aymanuş babasının zaman içinde bir takım kız arkadaşları olduğunu biliyordu. Ama hiçbiriyle tanıştırılmamıştı. Ya ilişkiler ciddi olmadığı için ya da babası onu bir şekilde üzmekten çekindiği için. Muhtemelen ikincisiydi. Tam Barsam Çakmakçıyan'a göre bir davranıştı bu. Dünya üzerinde onun kadar diğerkam bu kadar egosuz bir insan olamayacağına inanırdı Aymanuş. Anlayamadığı, babası gibi bencillikten nasibini almamış bir erkeğin nasıl olup da annesi gibi bencillik abidesi bir kadına evlenme teklif edebileceğiydi. Annesini sevmediğinden değil, severdi elbette ama kolay değildi Rose ile yaşamak. Zaman zaman annesinin tatminsiz sevgisinden boğulacak gibi olurdu. O zaman San Francisco'ya Çakmakçıyan ailesinin kollarına kaçardı. Ama orada da aynı ölçüde talepkar bir sevgi deryası onu içine çekerdi. Aymanuş Çakmakçıyan tramvaydan iner inmez adımlarını sıklaştırdı. Matt Hassinger onu 7.30'da almaya gelecekti. Hazırlanmak için 1.5 saatten az zamanı vardı. Bu da duş yapıp üzerine bir elbise geçirmeye anca yeterdi. Belki herkesin çok yakıştığını söyledi şu turkuaz elbiseye giyerdi. Bu kadarı yeter. Makyaj yok, aksesuar yok. Kendini bu randevu için süsleyip püslemeyecekti. Zaten fazla bir şey de beklemeyecekti. Her şey yolunda giderse hoş olurdu. Gitmezse de ne ala, buna da hazır olacaktı. San Francisco şehrini ve zihnindeki düşünceleri kaplayan sesin altında Aymanuş, babaannesinin Russian Hill'deki evine ulaştı. San Francisco'nun en dik tepelerinden birinde yer alan, hareketli bir göçmen mahallesiydi burası. Merhaba canım, hoş geldin. Hayrettir, kapıyı babaannesi değil, Surp'un hala açmıştı. Canım, nasıl özledim seni dedi sevgiyle. Anlat bakalım, ne yaptın dışarılarda? Nasıl geçti günün? İyi geçti dedi Aymanuş sakin sakin. Bir yandan da en küçük halasının salı akşam burada ne işi olduğunu merak ediyordu. Surp'un hala ezelden beri en azından Aymanuş'un çocukluğundan beri öğretim üyeliği yaptığı Berkeley'de otururdu. Her hafta sonu muhakkak San Francisco'ya gelirdi. Ama hafta içi burada görünmesi beklenmedik bir hadiseydi. Ne var ki Aymanuş o gün neler yaptığını anlatmaya başlar başlamaz bu soruyla ilgilenmeyi bıraktı. Yüzünde güller açarak yeni kitap aldım dedi Aymanuş. Kitap? Yine kitap mı dedi o? Diye içeriden bağırdı tanıdık bir ses. Var seni kalanın sesi. Aymanuş yağmurluğunu kancaya astı. Rüzgarın dağıttığı saçlarını düzeltti ve Varsenik Alan'ın burada ne işi olduğunu merak ede ede içeriye yöneldi. Şimdi bu saatte burada değil havaalanında olması gerekmiyor muydu? Aynı voleybol takımında forvet olan ikiz kızları 3 günlüğüne gittikleri Los Angeles'taki bölge turnuvasından bu akşam dönüyordu. Varsenik Alan maç yüzünden öyle heyecanlıydı ki 3 gündür gözüne uyku girmemiş, sürekli kızlarına ya da antrenöre telefon edip durmuştu. Ama takımın geri döndüğü gün adeti olduğu üzere saatler evvelinden havaalanına gitmek yerine buraya gelmiş, içeride masayı kuruyordu. Evet, kitap dedim, dedi Aymanuş, geniş oturma odasına girerken. Sen ona bakma yavrum, yaşlandıkça huysuzlaşıyor, dedi Surp'un ala arkasından. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz canım. Canım gurur duyuyoruz tabii ama yaşına göre davransa daha iyi olur, dedi Varsenik hala son porselen tabağı da masaya koyarken. Sonra yeğenine sıkı sıkı sarıldı. Senin yaşındaki kızlar makyaj malzemesi, kıyafet, çanta peşinde. Sense kitap peşindesin. Hoş, senin güzelleşmeye ihtiyacın yok. Ama oku, oku, oku. Bunun sonu neye varır?
Ayrım sonu.